Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı, Konuşa Konuşa programıyla bugün karşınızdayım. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve ABD ekseninde dönen yeni bir krizi konuşacağız. Hatırlayacaksınız, emekli amiraller 103 amiral bir Montreux bildirisi yayınlamıştı. Burada Montreux Sözleşmesi'nin herhangi bir şekilde zarar görmesinin Türkiye'nin güvenliğini ve egemenlik haklarını tehlikeye atacağını belirtmişlerdi. Sonrasında o amirallerle ilgili gelişmeleri hatırlıyorsunuz, bir kısmı gözaltına alındı. Ardından da Rusya ile Türkiye arasında Montreux'dan kaynaklı bir temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleşti. Putin Montreux konusunda Türkiye'yi uyardı. Daha doğrusu medyaya yansıyan haberler bu yönde. Montreux'ün gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı iletti Erdoğan'a. Diğer taraftan ABD'de bölgeye 2 adet savaş gemisi gönderme kararı aldı. 4 Mayıs'a kadar bu gemilerin Karadeniz'de kalması öngörülüyor. Diğer taraftan bir başka gelişme de yine Ukrayna ile ilgili. Ukrayna'da Donbas bölgesi biliyorsunuz özellikle ilan etmişti. Ayrılıkçıların kontrolünde ancak Ukrayna bu kararı tanımıyor. Tabii Rusya'nın desteği var burada. Batı ve Avrupa'da Ukrayna yanında Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda tavrını alıyor. Ukrayna Başbakanı Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmeyi de yorumlayacağız elbette ama önce bir konuğum var. Rusya uzmanı ve medya günlüğü yazarı Aydın Sezer. Aydın Bey hoş geldiniz yayına.
Teşekkürler Gülten Hanım. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim katılımınız için. Ben özetlemeye çalıştım ama mesele o kadar girift, iç içe geçmiş ve karmaşık bir halde ki tarafların konumları bir anda Türkiye yine NATO, Rusya karşıtlığı içerisinde bu sorunun ortasında kendini buluverdi. Nasıl oldu bu durum? Buyurun siz isterseniz bir yerden ucundan tutun başlayın sonra sorularla devam edelim.
Ukrayna-Rusya ilişkileri çok uzun yıllardan beri gergin. Özellikle 2005-2006'dan itibaren Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile geliştirdiği ilişkiler temelinde bir anlamda Rusya ile Rusya'dan uzaklaşması da söz konusu olduğu için zaten siyasi açıdan gerilim her zaman devam ediyordu. En son 2013-2014 döneminde yıllarında Donbas'taki Rus etnik kökenli Rusların, ayrılıkçıların hareketi, hemen akabinde Rusya'nın Kırım işgaliyle konu başka bir evreye geçti. Rusya daha sonra Kırım'da bir referandum yaparak Kırım'ın ana vatana yani Rusya'ya katılımını kendi perspektifinden ifade ediyorum sağladı. Buna Batı, NATO, ABD, Türkiye karşı çıktı. Bu ilhakı tanımadıklarını belirttiler. Avrupa ve ABD hemen ambargo uygulamaya başladı Rusya'ya. Türkiye bu defa da bu ambargoya iştirak etmedi. Yani hem Kırım'ın ilhakına karşı hem de Rusya'ya yönelik ambargoya iştirak etmeyerek son 6-7 seneden beri mevcut pozisyonunu aynı şekilde koruyor ve sürdürüyor. Türkiye hem Rusya hem Ukrayna ile son derece stratejik önemi haiz ilişkiler geliştiriyor. Bunun içinde her iki ülkeyle de savunma sanayi işbirliği var. Bu Türkiye açısından çok önemli. Rusya'dan S-400 aldık malum. Ukrayna'ya SİHA satıyoruz ve bu SİHA'ların özellikle Donbas üzerinde uçmaya başlaması ve yaklaşmakta olan muhtemel bir savaş esnasında da kullanılacak olması tabii Rusya-Türkiye ilişkilerini de etkiliyor. Rusya başından beri Türkiye'nin Kırım konusundaki pozisyonundan rahatsız ama bunu anlayışla karşıladığını da her zaman vurguluyor. Çünkü Kırım'daki özellikle Tatar kökenli insanların bulunuyor olması Türkiye'yi bu konuda tarafsız ya da sessiz kalma durumunda bırakmıyor. Dolayısıyla üç ülke arasında Kırım'dan kaynaklanan böyle bir ilişki var. NATO'nun da özellikle son dönemlerde Biden'la birlikte yeni Rusya politikası çerçevesinde Rusya'yı bir açıdan çevreleme politikası çerçevesinde Ukrayna ve Donbas üzerinde Ukrayna'ya yönelik desteği var. Bu da tabii NATO üyesi olarak Türkiye'nin de konunun bir yerine müdahil olması olacağı anlamına geliyor. Bu da beraberinde Türkiye'nin pozisyonunun Türk-Rus ilişkileri açısından riski sonuçlar doğurup doğurmayacağıyla alakalı başka boyutları gündeme getiriyor. Doğal olarak Boğazlar ve Karadeniz söz konusu olduğu zaman da Montreux ve Boğazları kontrol eden Türkiye'nin bu defa da bir başka boyutla konuya müdahil olduğunu görüyoruz. Tabii bir de son olarak bu bölümle ilgili Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginliğin ve bu sıkıntılı sürecin bertaraf edilmesi konusunda Ukrayna-Rusya gerginliği Türkiye açısından bir fırsat mı yaratıyor sorusu da gündeme geliyor. Yani çok denklemli, karmaşık, gerilimin her geçen gün arttığı bir sorunla, konuyla karşı karşıyayız.
Ya peki Aydın Bey, şöyle yorumlar var medyada. İşte Biden başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yani 80 gündür Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı aramadı. Türkiye'de ABD ile ilişkilerin normalleşmesi açısından Montreux'u ve Ukrayna'ya bir nevi desteği bir pazarlık unsuru gibi kullanmaya kalktı yorumları var. Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Ama buna rağmen Biden'ın yine de Erdoğan aramadığı, işte onun yerine Putin'den Montreux'a dikkat telefonu geldiği yorumları yapılıyor. Hem o ilk kısmını sorayım, hem de Putin'le Erdoğan arasında medyaya bazı şeyler yansıdı ama siz iki liderin yakın ilişkisi açısından baktığınızda hem uslup hem içerik açısından nasıl bir görüşmenin cereyan ettiğine dair neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi Gülten Hanım, Amerika'nın özellikle son 5-6 yıldan beri Ukrayna ile doğal gaz anlamında ilişki geliştirmek konusunda çabaları var, çalışmaları var. ABD elencisinin Ukrayna'ya satımı konusu da gündeme geldi. Ama burada Boğaz geçişi LNG tankerleri açısından söz konusu olmadığı için orada tıkandı. Ya da eski mevcut batı hattı üzerinden tersine akımla Türkiye'den boru hattıyla doğalgaz gönderilmesi konusunda çalışıldı. Bu konuda Türkiye'de de ABD'de de çok sayıda siyasinin de dahil olduğu çalışma grupları yapıldı. Öncelikle ABD'nin Ukrayna ile ilişkilerde özel bir önem atfettiğini biliyoruz. Birincisi bu. İkincisi, yine bu LNG konusunda ABD uzun süreden beri Kuzey Akım 2 üzerinden yine Rusya'nın durdurulması ya da engellenmesi konusunda da çaba sarf ediyor. Kuzey Akım 2'nin de Avrupa'nın enerji güvenliği açısından sakıncalı ya da sıkıntılı bir proje olduğunu ve Ukrayna'nın bypass edildiğini burada da vurguluyor. Dolayısıyla bu yaklaşım çerçevesinde şunu da biliyoruz tabii ki, ABD başından beri Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin savaş gemileriyle ilgili rejimine karşı bundan hoşnut değil. Karadeniz'in serbest bir deniz olması gerektiğini her zaman vurguluyor. İşte bütün bunlar birleştiği zaman hem Kanal hem Montreux tartışmalarında bir ABD etkisi, bir ABD katkısı ya da ABD ile ilişkileri düzeltmenin bir boyutu mu olduğu şeklinde düşünceler ortaya çıkıyor. Ama ben şahsen bu belirttiğim hususlar da konu açısından önem arz etse de ben şahsen Kanal İstanbul'un 2009'dan beri özellikle bir rant projesi olarak özellikle Katar, daha sonradan Çin sermayesinin dikkatini çeken bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu projenin ABD'nin ya da Batı'nın Türkiye'den talep listesinin en sonlarında yer alacak bir şey olduğu, bir boyut olabileceği düşünüyorum. Ama Montreux Boğazlar Sözleşmesi denildiği zaman kanal ayrı bir konu, Bu özellikle Karadeniz'deki kıyıdaş devletlerin güvenliği açısından da doğrudan sonuçlar doğuran ve bu güvenliği, Karadeniz'deki güvenliği bir anlamda garantileyen bir belge olduğu için Türkiye'nin tek taraflı bir adımla bu sözleşmeyi yürürlükten kaldırabileceğine yönelik tartışmaları ben abesle iştigal olarak görüyorum. Bunu bir iç politika malzemesi olarak görüyorum. Bugüne kadar Rusya bu konuda hep sessizliğini sürdürdü. Ama Türkiye'deki tartışmalar alevleri, özellikle de 104 amiral konusu gündeme geldikten sonra önce Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, en sonunda Putin bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Montrö'nün değiştirilemez olduğunu, yani bu şu cümleyi kullanabiliriz, Montrö'nün Rusya'nın kırmızı çizgisi olduğunun altını çizdi. Dolayısıyla Montrö konusu bugünkü siyasi krizle doğrudan ilintili bir konu değil ama yine ABD savaş gemilerinin geçmesi söz konusu olduğunda doğal olarak Montrö rejimi ya da Montrö şartları çerçevesinde bir süreç çalışıyor. Şu anda da öyle zaten. Bahsettiğiniz iki gemi, ki bunlar bugün gönderilmesine ya da dün gönderilmesine karar verilen gemiler değil. 15 gün önceden izin müracaatları yapılmış. Ayın 15'i civarında geçecekler. 4 Mayıs'ta da dönecekler. Bu iki geminin Karadeniz'deki deniz gücünü etkileyecek çapta ya da büyüklükte olmadığını biliyoruz ama bu bir psikolojik savaş. Aynı zamanda Türkiye bu konuda Rusya'yı da bilgilendirmiş. Rus makamları bunu da zaten açıkladı.
Peki Türkiye bu konuda ABD ile ilişkileri düzeltebilmek adına ikili bir oyun mu oynuyor? Ne dersiniz? Çünkü diğer taraftan Rusya ile pek çok sahada da anlaşmazlık var. İşte İdlib'de Rusya cihatçıları vurmaya devam ediyor. Libya'da taraflar farklı cephelerde yer almış, konuşlanmış durumdalar. Ne dersiniz? Böylesi bir oyun varsa böyle bir oyun Türkiye açısından tehlike arz ediyor mu?
Şimdi Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırladığı bir dönemdeyiz şu anda. Amerika ile ilişkilerin bu denli çıkmazda olduğu bir süreci son yıllarda, son 20 yılda hiç yaşamamıştık. Şu anda onu yaşıyoruz. Hep Biden'ın telefonuna odaklandık. Ama şunu da biliyoruz ki Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesi ta 2015'ten beri, uçak krizinden beri Amerika'nın Amerika açısından tereddütle karşılanan bir konuydu. Amerika bundan hiçbir zaman hoşnut olmadı. Bunu çok açık bir şekilde sadece Suriye sahasında değil, Türkiye-Rusya ilişkilerinin mevcut seviyesinin de Batı ittifakı açısından sorunlu ya da sıkıntılı olduğunu vurgulaya geldi. Ve en sonunda S-400 alımıyla birlikte F-35 projesinden çıkartılıp Katsa yaptırımlarına muhatap olduk. Dolayısıyla Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini etkileyen, ABD perspektifinden söylüyorum, zehirleyen nedenlerin başında Türk-Rus ilişkileri ve S-400 konusu geliyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin bugüne kadar adına denge politikası denilen dedikleri bir boyutla ABD ile Rusya arasında bir şekilde süreci yönettiğini görsek bile artık bu son aşamaya gelmiş durumda. Burada söz konusu olan NATO'nun kurumsal anlamda Ukrayna krizine dahil olması durumunda Türkiye'nin ne yapacağı konusu. Çünkü bu sorun artık Rusya ile Ukrayna arasında, yani Türkiye'nin Karadeniz'den iki komşusu ülke arasındaki basit bir sorun olmaktan çıktı. Çok başından beri de böyle değildi zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin burada arabuluculuğa soyunması, arabuluculuk yapması, yani arabuluculuk sonucu Kırım'ın işgalinden ya da ilhakından Rusya'nın vazgeçilmesi söz konusu olabilir mi? Ya da bugün Donbas'taki pozisyonunu Rusya'nın değiştirmesi istenebilir mi? Çünkü Rusya bugün Donbas'taki pozisyonunu tartışmaya açsa bu beraberinde Kırım'ın tartışılmasını da getirecek. Dolayısıyla bu sorun artık Ukrayna-Rusya sorunu olmaktan öte Batı ile Rusya arasındaki NATO ile Rusya arasındaki bir sorun haline geldi. İşte biz o noktada da NATO'nun Karadeniz'deki en güçlü müttefikiyiz. Boğazları da kontrol eden müttefikiyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu noktada bir tercih yapmak zorunda kalması, aslında buna tercih de diyemeyiz. Çok açık bir şekilde bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Bu bir zorunlulukla karşı karşıya olması diyebiliriz. Türkiye açısından da bir dizi soru işaretini beraberinde getiriyor. Yani bu krizde en çok etkilenecek ülkelerin başında belki yine savaş çıkarsa Ukrayna yine toprak kaybedecek Donbas'ta ama Türkiye'nin de çok ciddi sıkıntılarla karşılaşacağını söyleyebiliriz. Ne tarafta yer alırsa alsın mı ifade edebiliriz. Ya umarım Rusya ile uçak krizi yaşadığımız günlere geri dönecek konularla karşılaşmayız. Çünkü Rusya her şeyden önce Türkiye açısından iktisadi anlamda karşılıklı bağımlılık açısından son derece önemli bir ülke. Dolayısıyla bunun tabii Suriye'si, Güney Kafkasya'sı, Libya'sı bunlar ayrı konular. Türkiye açısından Rusya'nın önemini göz önüne aldığımızda çok zor bir karar arifesinde olduğunu, eğer bir karar vermek durumundaysak ben o konuda da açıkçası şüpheliyim. Türkiye'de olayların gelişimine bırakmış bir pozisyon izliyor. Özellikle dünkü Zelenski görüşmesi sonrası yapılan açıklamaya bakıldığında. Sorunuzun son bölümü Rusya ile Erdoğan'la Putin görüşmesi. Tabii talep bir defa Rusya'dan geldi ve Zelenski görüşmesinden bir gün önce geldi. Bu başlı başına siyasi açıdan bir anlam ifade ediyor. Öncelikle bunun altını çizelim. Aşağı yukarı iki ülke arasındaki tüm başlıklar ele alındı. Yani İdlib'deki iki protokole atıf yapılmasına kadar detaylandırıldı. Turizm var, aşı üretimi var, Libya var, Dağlık Karabağ var. Dolayısıyla Rusya bence Putin Türkiye'ye Türk-Rus ilişkilerinin anlamını ve önemini hatırlatan bir açılım yaptı. Burada Ukrayna ile ilgili pozisyonunu da net koydu ve Donbas'ta ateşkes hattı civarında Ukrayna'nın provokatif faaliyetlerine dikkat çekti. Tabii bunun aynısını dün Zelenski de diğer açıdan söyledi. O ayrı bir konu. Dolayısıyla ben dünkü görüşmenin de Erdoğan-Putin telefon görüşmesinin gölgesinde geçtiğini, açıklamalara bakıldığında yeni bir unsur olmadığını görüyorum. Bu konuyu isterseniz ayrıca başlayacağız.
Peki o görüşmeye, Zelenski-Erdoğan görüşmesine geleceğim ama meselenin önce ABD ve Rusya kısmını biraz daha irdelemek istiyorum. Şimdi ABD'de bir yönetim değişikliği var ve belli ki Biden hem Çin hem de Rusya konusunda çok daha agresif ve İran belki konusunda çok daha agresif bir politika izleyeceğini açık bir şekilde ortaya koydu. İlk icraatlarından bir tanesi de zaten savaş gemilerini bölgeye göndermek, Ukrayna'nın NATO üyeliğini yeniden gündeme getirmek oldu. Bu anlamda Türkiye'nin pozisyonu da riskli bir zemine kaymış oldu. Çünkü bir taraftan ABD ile ilişkiler kötü, diğer taraftan Rusya ile var olan ilişkilerin zarar görmemesi için uğraşılıyor. Ama siz de dediniz, bu Ukrayna'nın merkezinde olduğu krizden en fazla etkilenecek, olumsuz anlamda etkilenecek ülkelerden bir tanesi Türkiye dediniz. Buna bir de iç siyasetteki istikrarsızlığı, ekonomik sorunları eklediğimizde belki Türkiye daha kırılgan bir hale geliyor gibi görünüyor. Ne dersiniz, buradan çıkış yolu, buradan izlenecek politika ne olmalı ki Türkiye en az zararla, hasarla bu meseleyi atlatabilsin?
Şimdi Gülten Hanım, Türkiye Doğu Akdeniz geriliminin zirve noktalarında dahi aklı selimle, buna birçok muhalif analistin AB baskısıyla geri adım attığı ifadesini kullanarak analiz yapmak da mümkün ama ben ne AB baskısını ne de geri adım olarak bu iki kavramı kullanmadan Doğu Akdeniz'de gerekeni yaparak Türkiye'nin hak ve menfaatlerini de önceleyerek, ki burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın son 6 ayda defalarca vurguladığı bir Avrupa Birliği hedefi, bir Avrupa Birliği üyeliği arzusu var. Şimdi bu yeni bir tercih değil. Bu zaten böyleydi. AK Parti iktidarı döneminde ideolojik temelli dış politikaya odaklanıldığı için bu hedeften uzaklaşılmıştı. Şimdi bu hedefin tekrar yerli yerine oturulması sürecini yaşıyoruz. Bunun ABD ile ilişkiler, NATO ile olan ilişkilerde de benzeri bir yapıda cereyan etmesi bekleniyor. Ben şahsen bekliyorum. Normali bu çünkü. Bu Rusya ile olan ilişkileri eksen kayması çerçevesinde tartıştığımız dönemlerden bugüne kadar, bugüne gelinen süreye kadar bakıldığında Türkiye'nin bir anlamda daha 2008'de 2009'daki bile fabrika ayarlarına dönmekte olduğunu, bu yönde adımlar atmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bir muhalefet partisi perspektifiyle eleştirmek mümkün. Ama bu dış politika ve milli mesele olduğu için ulusal çıkarlar boyutunda değerlendirmek gerekiyor bunu. Dolayısıyla Türkiye'nin fabrika ayarlarına dönecek bir zeminde olması Rusya'yla düşman olmasını da gerektirmiyor. Sovyetler Birliği döneminde de Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında. 2015'e kadar Türkiye ile Rusya arasında bu yönde zaten son derece önemli seviyede ilişkiler vardı. Dolayısıyla bu bir yön arayışı mıdır? Evet. Dün Mısır Dışişleri Bakanı ile yapılan telefon görüşmesi ya da Meclis Başkanı'nın Mısır Meclis Başkanı'na gönderdiği mesajlar da gösteriyor ki Türkiye bugüne kadar özenle biriktirdiği düşmanlarını azaltma gayreti ve çabası içerisinde. Ben burada bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu politikanın çok açıkça söylüyorum desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Muhalefet partilerine de bu yönde görevler düştüğünü düşünüyorum. Ama bunu yaparken Türkiye ölçüyü ve dozajı kaçırıp bunu bir fırsat bilerek Rusya'yı karşısına alma pahasına adım atarsa da bunun Türkiye'nin ya bu kelimeyi çok kullanmayı sevmiyorum ama beka sorunu yaratacak ölçüde de ciddi sonuçları olabileceğini de düşünüyorum. Dolayısıyla dış politikanın artık eskiden olduğu gibi gerçekçilik ilkesi temelinde önceliklerin belirlendiği ve Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu o yurtta sulh, cihanda sulh core values'u çerçevesinde yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu kadar açık yani. Bunun için illa birileri geri adım diyecekse desin. Hiç önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu iktisadi koşullar çerçevesinde dışarıdan iç barışı ya da iç huzursuzluğu tetikleyecek yeni bir tehdit ya da yeni bir etkiye maruz kalmadan bu süreci atlatması.
İki önemli noktanın altını çizdiniz. Bir tanesi Türkiye'nin fabrika ayarlarına dönmesi 2007-2008'ler dediniz. Yani aslında NATO Batı İttifakı'nın parçası olup Rusya ile sorunsuz ilişkiler devam ettirme kastettiniz galiba. Bir diğeri de beka sorunu dediniz. Aslında orada çok önemli bir şey var. Yani Türkiye'nin bunu bir fırsata çevirmesi derken Ukrayna NATO cephesinde yer alıp Rusya'ya karşı tavır alması halinde Rusya'nın buna vereceği karşılığın ağırlığının yaratacağı bir sorundan bahsediyorsunuz ki bu bir çatışmaya bile dönebilir anlamında algıladım ben beka sorununu.
Şimdi Gülten Hanım şöyle ifade edeyim. Ukrayna-Rusya sık sorunu bir Suriye'ye, bir Dağlık Karabağ, bir Libya'ya benzeyen bir konu ve sorun değil. Bu Rusya'nın sınırlarında evveliyatı olan, ta 1950'lere kadar giden evveliyatı olan bir konu. Burada müdahil olmak Rusya'nın Ukrayna politikası karşısında durmak. Bakın bugün tekrar ediyorum. Kırım ve Donbas konusundaki söylemlerle bu noktadayız ama bu farklı bir şey. Yani burada ön cephede yer alacak bir hareket tarzı sergileyerek aktif olarak eğer bir savaş ortamı olur ve buna müdahil olursak diyorum. Yani bir koşul var burada. Tabii bu arada ben bu gerilimin sıcak bir savaşta sonuçlanacağına da asla ihtimal vermiyorum. Ama bu süreçte ülkelerin gösterdiği tavırlar ya da politikalar kalıcı izler bırakır hafızalar. Yani burası çok önemli. Rus halkı da, Rusya'da, Rus dışişleri, Rus hariciyesi de bunları çok iyi kaydeder. Yani bugün mesela dünkü Zelenski görüşmesinden sonra Kırım'la ilgili söylemlerden sonra bu sabah Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği bir tweet paylaştı. Kırım'a bahar geldi diye Tatarca konuşan bir hanımefendi eşliğinde Kırım görüntülerine yer verdi. Yani anında karşı taraftan karşı tarafı harekete geçirecek sonuçlar da gözlemlemeye başladık. Bugünkü Rus basınına bakacak olursak Sayın Cumhurbaşkanı hakkında neredeyse söylemedik bir şey bırakmamışlar. Dolayısıyla bu bir hafıza konusudur. Bu turizmle de alakalı bir konudur. İhracatla da alakalı bir konudur. Her şeyi etkileyecek bir konudur. Ama sıcak savaş olması durumunda işte o noktada onun sonunu öngörebilmek, kestirebilmek söz konusu değil. O nedenle beka ifadesini kullandım.
Peki isterseniz biraz da Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki ikili görüşmeye gelelim. Orada bir ortak bildiri yayınlandı. Kapsamlı da bir bildiri. Birçok alanda işbirliğini öngörüyor. İHA'lar, SİHA'lar yani insansız ve silahlı hava araçlarının alım satımı da buna dahil. Tabii silah söz konusu olunca, işin içine girince farklı da algı yaratabilir. Yani hem görüşmenin içeriği, ortaya çıkan metin hem de bu görüşmede ele alınan maddeler üzerinden yine Rusya'ya herhangi bir mesaj verilip verilmediğine dair neler söyleyebilirsiniz?
Bu toplantı öncelikle iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısının yeni bir serisiydi. Yanılmıyorsam 9. oturumuydu. Yaklaşık basın toplantısındaki açıklamaların ötesinde yaklaşık tam olarak 20 maddelik bir ortak deklarasyon da yayınlandı. Bu deklarasyonun önemli bir bölümü, maddelerin önemli bir bölümü zaten Türkiye-Ukrayna ilişkileriyle alakalı hususlar. Yani bunun içerisinde Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla 2+2 formatında bir komitenin kurulmasından tutunuz da COVID işbirliğine, suçluların iadesinden tutunuz da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına vurgu yapılmasına kadar bir dizi madde var. Öncelikle şunu ifade edeyim. Gerek metin, gerekse dünkü basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dil oldukça dikkatliydi. Bu nedenle zaten Putin telefon görüşmesinin gölgesinde geçtiği ifadesini kullandı. Burada Rusya'yı rahatsız edecek ne var diye baktığım zaman birincisi Kırım'la ilgili Türkiye yeni bir şey söylemiyor. Bugüne kadar hep söylediği, her zaman durduğu yerde duruyor. Bu Rusya açısından bir sürpriz ya da yeni bir sonuç üretecek bir faaliyet değil. İkincisi Kırım hükümeti bir Kırım Forumu adı altında Kırım'ın işgalinden sonraki gelişmeleri de kapsayacak şekilde bir platform oluşturuyor. Buna Kırım Forumu deniliyor. İşte burada devlet bakanları var, savunma bakanları var, işte dışişleri bakanı var, sanatçılar var, gazeteciler var. Bunların bir araya gelip Kırım konuştukları, Kırım tartıştıkları bir platform var. Türkiye bu platformu desteklediğini ve bunun Ağustos ayındaki toplantısını da Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılacağı açıklandı. Birinci husus bu. Fakat bu da yine Kırım'la bağlantılı olduğu için Rusya açısından çok önemli bir sonuç yaratmaz diye düşünüyorum. Elbette yerel Kırım Meclisi ve yerel Kırım yöneticileri bu konuda da çok sert tepkiler verdiler. Onu antiparantez ifade edeyim. Bir başka konu savunma sanayi işbirliğinin devam edeceği yönünde açık hükümler var. Ve burada üçüncü ülkeleri hedeflemiyoruz vurgusu yapılıyor. Yani buradaki üçüncü ülke tek başına Rusya. Yani bunu ne kadar ifade etmesek de bu anlaşılıyor. Bir başka konu da Rusya'nın, pardon, Türkiye'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili sürece vurgu yapması. Yani buna olan desteğini ifade etmesi. Dolayısıyla bu konular genel olarak bu metine bakıldığı zaman ben açıkçası Rusya'nın çok rahatsız olmasını gerektirecek bir husus olduğunu görmüyorum. Ama bunun Türkiye-Ukrayna, bunun Ukrayna-Rusya krizinin zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşmesinin de diplomatik bir anlamı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Zaten Putin bu nedenle bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayarak konuştu. Dolayısıyla ben bu zamanlama çok önceden planlanmış olsa dahi acaba ertelenebilir miydi? Bu düşünüldü mü sorusunu da gündeme taşımak istiyorum açıkçası.
Yani belki de bilmiyorum siz ne dersiniz ama görünen o ki önümüzdeki günlerde Ukrayna üzerinden hem ABD'nin hem de Rusya'nın Türkiye'nin konumlanışıyla ilgili baskısı ister istemez oluşacak gibi görünüyor. Bir taraftan Montrö tartışmaya açılmışken, bir taraftan Kanal İstanbul konuşulurken ne dersiniz peki meselenin Kanal İstanbul ayağında bir şekilde o Montrö'yü delecek bir şey olarak görülebilir mi? Daha doğrusu proje gerçekleştirilebilecek mi? O bile aslında hem bir konu ama siz nasıl görüyorsunuz meseleyi?
Şimdi Kanal İstanbul'un yapılması, inşa edilmesi Montrö tartışmalarını gündeme getirebilir sorusu var uzun bir süreden beri gündemde. Şimdi Montrö'nün tartışmaya açılması sadece Kanal İstanbul'la alakalı değil. Bu Çanakkale Boğazı'nı da kapsayan bir rejim. Türkiye hem Kanal İstanbul'u inşa edip özellikle ticari gemileri buradan yüksek fiyatlarla geçmek zorunda bırakırsa, hem kanal vasıtasıyla savaş gemilerinin geçişine, efendim işte Boğazlar Sözleşmesi İstanbul Boğazı'nı kapsıyor, kanalı kapsamıyor gibisinden bir perspektifle. Ben orada da farklı bir rejim uygulayacağım. Tamam İstanbul Boğazı'nda, Çanakkale Boğazı'nda Montrö kalsın dese bile Marmara'ya kadar gelecek gemilerin Çanakkale'den Montrö'ye tabi olarak gelmeleri durumunda bu ikinci husus imkansız hale gelir. Savaş gemilerinin geçişi konusunda bilinin aksine Türkiye'nin savaş ve savaş tehdidi altında boğazlarla ilgili tek başına egemenlik yetkisini kullanma hakkı var. Yani bunun altının çizilmesi gerekiyor. Bu yok zannediliyor. Savaş gemilerinin geçişi sadece barış zamanındaki geçişleri düzenliyor. Dolayısıyla ben açıkçası Türkiye'nin Montrö'den neden rahatsızlık duyabileceğini, neden rahatsız olması gerektiğini anlayamıyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Diğer taraftan Kanal İstanbul'da ticari gemi geçişlerinden gelir elde edici bir faaliyet yaratılması planlanıyorsa bunun maliyetinin tümü Karadeniz'de kıyısı olan ülkelere yüklenecek. Çünkü 3. Japon, Çin, Amerikan ticari gemisi de gelse Karadeniz'de mutlaka bir limana uğrayacak ve o limana uğramasının maliyeti de o ülkenin ithalatına ya da ihracatına maliyet olarak yansıyacak. Ki buna Türkiye de dahil, yani Karadeniz'de bizim önemli limanlarımız da var. Dolayısıyla ben Kanal İstanbul'un temel hedefinin bu olmadığını da düşünüyorum. Geriye tek bir seçenek kalıyor. Rant, arazi geliştirme, Katar sermayesi, Çin iştiraki ve yapımı gibi bir büyük pasta kalıyor. Bunun nasıl yakında temel atılacağı da söyleniyor. Henüz daha ihaleye çıkılmadı. Nasıl olacak bu onu da bilmiyorum. Çinli firmaların ihaleye hazırlandığı da söyleniyor. Bilemiyorum yani Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda bu proje gerçekleştirilebilir mi? Gerçekleştirilmeye çalışılsa bile tamamlanabilir mi? Tamamlansa bile gündemde kalabilir mi? Bunların hepsi çok ciddi soru işareti.
Peki Aydın Bey, eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Ben teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
Açık. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.